أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نور الدين الهيثمي'nin Mecmu'u Zevaid adlı kitabından okuyorduk. 4328 Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözünü bildiriyor. İslam şu 8 parçadan oluşmuştur. El-İslamu temaniyetu esfumin, El-İslamu sehmun ve salatu sehmun ve zekatu sehmun ve haccu el-beyti sehmun ve sıyamu sehmun ve el-emru bil-marufi sehmun ve nehyu anil-munkeri sehmun ve el-cihadu fi sebilillahi sehmun وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ İslam bir parça, namaz bir parça, oruç bir parça, zekat bir parça, hac bir parça, iyiliği emretmek bir parça, kötülükten sakındırmak bir parça ve Yüce Allah uğrunda cihad etmek de bir parçadır. Bunlardan bir parçası, bir payı olmayan kişi zarardadır. Bize intikal eden ifadeler böyle. İslam, 8 parça, 8 sehimdir. Yani bu sayılan 8'den biri diğerine göre, bir başkası bir diğer başkasına göre elbette kişinin haline ve ahvaline göre kişide bulunmalıdır. Her zaman kötülükten sakındırmayacak ama her zaman iyiliği emretmeyecektir şeklinde anlamak yerine iyiliği emredeceği pozisyonda iyilik emredecek, kötülükten sakındıracağı makamda kötülükten sakındıracak, Allah yolunda, Allah uğruna cihad etmek konumundaysa öyle yapacak, namaz kılacak ama oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecektir. Bazen şöyle genç, delikanlı, namaza hazırlanan bir Müslüman görürsem, gerçekten hoş oluyor, hoşlanıyorum. Takılmak, nazlanmak geliyor içimden. Hemen soru veriyorum. Sen namaz kılıyorsun demek. Evet diyor, biraz utangaç, az da ne anlamı var bu sorunun der gibi. Öyle mi maşallah, her zaman kılıyor musun, her zaman namaz kılıyor musun diye soruyorum. O gayet rahat, konuyu anlamadan galiba namazlarını tam kılıyor musun anlamına geliyor soru ve evet diyor. Neden yalan söylüyorsun diyorum ya. Her zaman namaz mı kılınır? Bazen oturulur, bazen kalkılır. Bazen yemek yenir, bazen yatıp uyulur ama bazen de namaz kılınır. Ben şahsen öyle kılıyorum deyince çocuk anlıyor ve bazen namaz kılıyorum. Yani ama her namazı kılıyorsun değil mi diyorum. Evet diyor. İşte öyle. İslam 8 parçadan oluşuyor ama bana namaz düştü, zekatı anlamam. Yok yok, bana oruç düşsün. Tamam madem 8 parçaymış hem de en sonunda وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ denildi ya, bunlardan bir parçası bir payı olmayan kişi zararda. Evet, yani 8'i de olacak. 8'ine de sahip olacağız. İslam bütündür parçalamayacağız ama konuma ve duruma göre uygulayacağız elbette. Mesela hac edecekse adam yol bulunca hac edecek. Ama yol bulmadığı dönemler hac etmiyorsa İslam'dan nasipsiz anlamına gelmeyecek. İşte böylece bütün ameller onun İslam'ı olacak ama onlardan bir parça da İslam diye ayrıca karşımıza çıkacak. Bakın ibareyi tekrar okuyayım. El-İslamu semaniyetu eshumin. İslam 8 sehimdir, 8 paydır, 8 parçadır. 1. El-İslamu sehmun. İslam bir paydır, İslam bir parçadır. Peki ama hem İslam 8 parça hem onlardan biri de İslam. Evet, bir teslimiyet, bir iradenin Allah'a teslimiyeti söz konusu olacaktır ki belki bu temel şarttır, belki bu asıl parçadır, belki bu hep bizde olması gerekendir. Allah için, Allah'a kulluk için yapılacak bütün bu yapılanlar. Benzer ifadeleri görüyoruz Kur'an'da ve sünnette. Mesela Cibril hadisi diye meşhur aleyhissalatü vesselam Efendimiz çevresinde sahabeden bir grupla otururken Cebrail aleyhisselamın gelip Aleyhissalatü Vesselam'a sorular sorduğu olayı bilirsiniz. Gelip soruyordu, İslam nedir diye. tarif etti aleyhissalatü vesselam. Hatta hatırlarsınız, doğru söyledin deyince sahabe şaşırmıştı. Bu nasıl iş böyle? Hem soru soruyor, hem tasdik ediyor, hem tamam diyor, hem doğru diyor filan. Sonra iman nedir diye sordu. Sonra ihsan nedir diye sordu. Sonra kıyamet ne zaman dedi. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, ne sen bilirsin ne ben. O zaman alametlerinden söz etsen dedi. Anlattı aleyhissalatü vesselam. Sonunda o soruyu soran adamı aradılar. Bulamadılar, kaybolmuştu birden. Dedi ki o Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi. Buna göre din 3 sehimdir, 3 parçadır, İslam'dır, imandır ve ihsandır. Ama bir bölüm daha vardır. Kıyametin ne zaman olduğunu bilmemek ama alametlerinden haberdar olmak. İşte din budur. Peki ama İslam dediğimiz din, hem de içinde bir İslam dediğimiz bölüm varmış, anladınız mı? Dininiz olan İslam'ı size öğretmeye geldi. İşte öğrettiği İslam dininin birinci programı İslam, ikinci programı iman, üçüncü programı da ihsanmış. Tamam, böyle ifade edilir. Hem İslam dini hem de teslimiyet bölümü. Biz de İslam dinini, İslam kelimesini, İslam'ı hem dinimiz olarak anlayacak hem de bütün dinin gereklerine tam teslim olmak biçiminde uygulayacağız. Konuyla ilgili bir başka hadis var. Mecmu'z Zevaid 5262. Amr bin Abese bildiriyor. Bir adam, ya Resulallah, İslam nedir diye sorunca aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. En yüslime kalbuke lillahi azze ve cel. İslam, kalbinin yüce Allah'a teslim olması ve en yeslemel müslimune min lisanike ve yedik. Müslümanların senin elin ve dilinden şikayetçi olmamasıdır. Salim olmasıdır. İslam'ı sorar bir adam. Bunu bize Amr bin Abese radıyallahu anh haber verir. Der ki, İslam nedir ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam tarif eder. Kalbini Allah azze ve celle'ye teslim ettin mi? Tamam, İslam budur. Bir de sen Müslümanlara elin ve dilinle darusselam anlamına, selamet yurdu anlamına cenneti hedefleyeceksin. Onların cennete gitmeleri, cennete yollanmaları anlamına kavil ve fiilde bulunacaksın. Eylemlerin ve söylemlerin çevrendekileri, yani Müslüman kardeşlerini, hatta daha genel ifadelerle insanları cennete doğru sevk etmelidir. Cennetin bir başka adı da bu anlamda darusselamdır. Yani onları selamete sevk edeceksin. İşte İslam budur. İnsanlar Allah-u Teala'nın kendilerine diğer mahlukat ve mevcudata göre farklı bir özellik olarak verdiği ve onunla imtihan ettiği iradelerini eğer Allah'a teslim ederlerse, ya Rabbi ben sabah kalkınca hoplayıp zıplayabilirim, yemek yiyebilir ya da açlığa başlayabilirim, konuşabilir, susabilirim, bir yere gider ya da olduğum yerde beklerim ya da o veya bu şekilde bir eylemde, bir söylemde bulunabilirim. Ama ya Rabbi ben bunlardan hiçbirini seçme özgürlüğümü kullanmıyorum. Bunları seçebilme hakkımı bana sunduğun halde ben onları seçme konusunda irademi beyan etmiyorum. Ben irademi sana tevdi ediyor, sana veriyorum, sana ait kılıyorum. Sen benim adıma ne seçmişsen, ne seçersen ben onu benim adıma seçilmiş biliyorum. Ben irademi sana teslim ediyorum ya Rabbi derse, yani kalbini, irade beyan makamını ya da karar verme mekanizması olan kendisini, kalbini Allah'a teslim eder, sen benim adıma ne dersen o geçerlidir ya Rabbi derse, işte bu adam kalbini Allah'a teslim etmesi açısından İslam'ı bulmuş demektir. Bir de bunun kendi iç dünyasında gerçekleştirdiği bu teslimiyeti, yani İslam'ı, başkalarıyla da yaşaması gerekir. Müslümanların onun elinden ve dilinden şikayetçi olmamaları gerekir. Yani diliyle söyledikleri ve eliyle yaptıkları konusunda o Müslümanları, çevresindekileri ulaşabildiklerini cennete sevk etmelidir. O adam yeniden sorar bu cevabın üzerine. İslam'ı öğrendi ya. Peki ya Resulallah, eyyül İslami efdal, İslam'ın hangisi daha faziletli? Hangi İslam daha faziletlidir? Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, el-imanu, iman. Adam sorusuna devam eder, ve mel-imanu, peki iman nedir ya Resulallah? Kal, aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verir, tü'minu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel ba'thi ba'del mevt. İman, senin Allah'a iman etmen, Allah'a inanç emanında olman, Allah'a imanın güvencesini yaşamandır. Öyle bir Allah'a iman ki, o Allah'ın melekleri de olacak fakat, öyle bir Allah'a iman ki, o Allah kitaplar göndermiştir, peygamberler görevlendirmiştir, buna da iman edeceksin. Ya da böyle bir Allah'a iman edeceksin, melekleri olan, kitaplar gönderen, peygamberler görevlendiren bir Allah. Ve yine aynı zamanda vel ba'thi ba'del mevt ile ölümden sonra yeniden diriliş manasına Allah'la ilgili bir imanın daha olacak. Yani aslında iman Allah'adır ama Allah bizim bunlara iman etmemizi ya da Allah'ın böyle olduğuna iman etmemizi ister. Bunu anlayınca adam sorar. Ya Resulallah, fe eyyül imani efdal? Peki ama imanın hangisi daha faziletli? Yani bu imandan benim en seçkin bileceğim, ona sahip olmak için uğraşacağım iman nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, el-hicratu, hicrettir. Allahu Ekber. İslam'ın en faziletlisi iman, onun da en faziletlisi hicretmiş. Oysa biz bunların birbiriyle bağını öğrenmeden büyümüştük. Hatırlar mısınız? Hicret ayrıydı. Hatta iman tamamen farklıydı. Ama İslam'a gelince o daha bir değişikti. Her birini kendi semasında bir yıldız gibi öğreniyor, diğeriyle irtibatını hiç düşünmüyorduk ama belki de. Hicretmiş meğer imanın en faziletlisi. Demek iman eylemmiş, demek iman hicretmiş. Soruyor, mel hicratu? Ya Resulallah hicret nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, tehcurussu, kötülüklerden hicret, kötülüklerden uzaklaşmak, kötülükleri bırakmak, kötülüklerden göç etmektir. Kötülükler kalsın burada. Ben onların dünyasında kalmak istemiyorum. Benim dünyamda kötülük olsun istemiyorum. Ben onlardan uzakta yaşamam gerekiyor dercesine onları bırakıp gitmek, terk etmektir. Soruyor ama tekrar. Fe eyyül hicrati efdal? Peki hicretin de en faziletlisi vardır ya Resulallah. Acaba o nedir? En faziletli, en değerli hicret nedir? Kal el cihadu. Estağfirullah. Hiç aklınıza geldi mi bu hadisten önce? Şahsen ben hiç düşünmemiştim. Gerçi neyi bilecek, neyi düşünecektik de, biz neler öğrenerek büyümüştük de, yani biz sünnet nedir, vahiy nedir, Kur'an nedir, Allah ne der, peygamber ne der, bunları bilmeden, bunları duymadan büyümüştük galiba. Ama bakın, hicretin en faziletlisi de cihatmış. Bir yerden bir yere gidecektiniz, bir dünyayı bırakıp yeni bir dünya elde edecektiniz. Orada kötülükler, sizi oyalayan şeyler ya da sizin cehenneminize sebep ya da cennetinizi oyalayan şeyler vardı. Siz onları bırakıp gitmekten yanaydınız ya, hicret edecektiniz ya. Bunun en güzeli, en faziletlisi cihatmış. Soruyor ya Resulallah, "Vemel cihadu?" Cihat nedir? Aleyhissalatü vesselam buyurur ki, "En tuqatilel küffara izâ laqitehum." Senin kâfirlerle karşılaştığın zaman onlarla savaşmandır, mukatele etmendir, vuruşmandır. Yani senin hayatta kalman ama İslam'ın hayatta kalması için, İslam'ın yaşanılır bir din olması, Müslümanların hayatının devam etmesi manasına canını ortaya koymandır kafirlerle karşı karşıya geldiğinde. Kafir dünya seni yok etmek için vuruşmaya çıktığında karşına senin de onlarla savaşmandır. Soruyor ama sahabe sonunda, eyyül cihad efdal, ya Resulallah cihadın en faziletlisi hangisidir? En faziletli cihad, en güzel cihad, en iyi, en değerli cihad hangisidir? Kal aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, men ukira cevaduhu ve uhriqa demuh. Kim ki atı vurulmuşsa, kanlar akmışsa, kana akıtılmışsa, işte bu adamın yaptığı savaş en faziletli cihattır. Yani işi lafa boğmanın anlamı yok. Cihat budur diyor aleyhissalatü vesselam. Ve de Allah adına yapılan hicretlerin en faziletlisidir. Ama onun da en faziletlisi atların ayaklarının biçildiği, ve de kanların akıtıldığı savaş. Sonunda aleyhissalatü vesselam, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Sümme amelani huma efdalul a'mali illa men amile bi mislihme haccetun mebrura ev umra. Bunlardan sonra der ki sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra iki amel vardır ki, bu ikisinden daha faziletli amel olmaz, ancak kendi cinsinden olursa müstesna, kabul edilmiş bir hac veya umre. Buna göre biz aleyhissalatü vesselam'dan amellerin birbiriyle ilintisini, birbiriyle iç içe münasebetini öğrenmiş oluyoruz. İslam imandır, iman hicrettir, hicret cihattır, cihat Allah adına canı, malı ortaya koymaktır. Ama bir de hac vardır, o da bir başka açıdan aynı değerlere sahiptir. Eğer aynı şekilde yapılan bir haçla kıyaslanırsa ne âlâ değilse, o gibisi de yoktur elbette. Öyleyse şunu diyebilecek miyiz? İslam'ın Müslüman'dan istediği her amel güzel, her amel onsuz olmaz makamında güzeldir. Ben namaz kılarım, oruç da tutarım ama başkasını bilmem. Hadi zekat veririm, diyelim hacca giderim ama İslam bana karışmasın başka demeye kimin hakkı vardır? Gerçi onlar şöyle bir hadisi hemen hatırlayıp önüme sunacaklar zannediyorum. Hani bir adam gelir ya, semavat ve arzı yaratan ve de seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bunları senin bana söylemeni Allah mı istedi? Evet diyor aleyhissalatü vesselam. O zaman söyle, Allah benden ne istiyor? Namaz diyor aleyhissalatü vesselam. Başka? Allah 5 vakit namaz istiyor, daha yaparsan ayrı. Başka diyor adam, Allah 1 ay oruç istiyor, daha ama kendin tutarsan ayrı. Allah 40'ta 1 zekat istiyor, daha kendin verirsen ayrı. Bütün bunları saydıktan sonra adam şöyle ayrılıp giderken, vallahi ne eksiltirim ne yükseltirim, ne fazlalaştırır ne azaltırım deyince, aleyhissalatü vesselam cennetlik bir adam görmek isteyen buna baksın diyordu. Peki buradan hemen, nasıl da biliyor insanlar, nasıl da çıkarım yapıyorlar, farkında mısınız? Öyleyse 5 vakit namazı kılacaksın, kılacaksın 5'i kurtaracaksın başı. Oruçta tuttun mu tamam, zaten malın mülkün yoktur elbette. Çünkü hedeflediğin insanların zenginlik boyutuyla sen çoktan fakir konumundasın. Hatta onlar sana zekat verseler de kabul edersin belki, öyle mi? Sonra ben o adamın dediğinden şunu anlamıştım, fakat isterseniz yeniden düşünün. Ya Resulallah, ben seni söz söyleme makamında bildim, din anlatma makamında bildim, Allah'ın sözcüsü bildim, sen Allah'ın dediğini diyor, onun elçiliğini yapıyorsun, ben senin dediklerini tam ve mükemmel kabul ediyorum, ne eksik bilir tamamlarım, ne fazla bilir eksiltirim demektir. Yani ben senin sözünü söz bilir, onun üzerine söz söylemem, sen ne dediysen o güzeldir. Elbette bu adam o andaki sorumluluk konumuyla, hanımı yoktur belki, zekatı sormamıştır dolayısıyla veya içkiyi sormamış, kumarı sormamıştır, adam öldürmeyi sormamıştır belki. Ya mevcut sorduğu ibadetler hayatın tümünü ilgilendirir, özet ibadetlerdir. Yani mesela namaz kişinin ferden ferda bir başına yapacağı ama aynı zamanda bedeniyle yapacağı ibadetleri anlatır. Ve fakat zekat, malıyla ve toplumsal planda yapacağı ibadetlerin özetidir. Oruç ise yapmayacağı şeyleri anlatır. Yani kendini tutması gereken konulardır oruçla ifade edilen. İşte bundan dolayı o Müslüman, Allah hayatıma tam karışır. Bedenen ve bireysel planda namaz gibi, malen ve toplumsal planda zekat gibi, aktif planda namaz ve zekat gibi, pasif planda oruç gibi, ama hayatımın özü ve özeti olarak hac gibi, Allah Rabbim ve İlahım olarak benim hayatımın programını bana çizer, benim hayatıma karışmaya tek yetkilidir diyor ve ben ne bunu fazla bilir, Allah'a yetki sınırlaması getiririm, ne az bilir, başka tanrılar bulurum dercesine İslam'ın istediği teslimiyeti ortaya koyuyordu. Özet olarak yeniden hatırlayalım bu son hadisi. İslam, kalbin Allah'a teslimiyeti, İradenin Allah'a teslimiyeti, kişinin Allah'ın dinine teslim olması demektir. Aynı zamanda Müslümanların onun elinden ve dininden sadır olacak şeylerle selamet ermeleridir. İslam'ın en faziletlisi imandır. İman, Allah'a ama melekleri olan, ama kitaplar gönderen, ama peygamberler görevlendiren, ama öldükten sonra yeniden dirilince hesaba çekecek olan bir Allah'a iman demektir. Bunun en faziletlisi ise hicrettir. Hicret, kötülüklerden göç, kötülüklerden uzaklaşmak, kötülüklerden hicret etmektir. Hicretin en faziletlisi cihattır. Cihat, düşmanla, kafirle, İslam'ı yok etme savaşında karşısında bulduğu kafirle savaşmaktır. Peki cihadın en faziletlisi, o da atların ayaklarının biçildiği ve kanların akıtıldığı savaş. Ama burada anlatılanların dışında iki amel daha var ki onlar da çok faziletli amellerdir. Allah'ın kabul buyurduğu hac ve umre ancak kendi cinsiyle kıyaslanır. Zaten ibadetlerin birbirleriyle kıyası söz konusu olmaz ki. Mesela kişinin gece kalkıp 100 ayet okuması şu kadar namazdan, 1000 ayet okuması bu kadar namazdan daha faziletli diye bir hadis okudunuz. Peki o zaman ben her gece kalkıp 10.000 ayet okusam, sonra da namaz kılmasam, oruç tutmasam, siz zaten kitabınızda 10.000 ayet olmadığını bilerek söylediyseniz iş baştan bitmiştir der geçersiniz. Ama ne namaz orucun yerine, ne oruç haccın yerine geçecektir. İslam'ın bizden istediği amellerin her biri bizzat var olması gereken eylemlerdir ve biz onlarla Müslüman oluruz. Mecmu'z Zevaid 4335. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle en çok beraber olan kişi olmama rağmen diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, kendisinden değil de Ömer bin el-Hattab'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şu sözünü bildirdiğini işittim. Nasıl da sevgi, nasıl da iştiyak var değil mi adamlarda? Allah kendilerinden razı olsun, Allah cennette karşılaştırsın. Oysa ben duysaydım, doğrudan mübarek dudaklarından dökülen sözleri ben kulağıma alsaydım, kalbim belleseydi. Ama öyle olmamış. Yine en çok onunla beraber olmaya çalışsam da ama Ömer Efendimizin aleyhissalatü vesselam'dan duyup öğrendiği ve çevresindekileri anlattığı bir sözü Ebu Hureyre radıyallahu anh bize haber veriyor. Ömer bin el-Hattab dedi ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ma telife malun fi berrin ve la bahrin illa bi hapsiz zeka. Karada veya denizde mal telef olmuşsa, mal zayi olmuşsa bu mutlaka zekatın verilmemesi sebebiyledir. Allahu Ekber. Anladınız mı? Hani birbiriyle ilintili demiştik ya, o kadar birbiriyle sıkı münasebet halinde demiştik ya, yani kalple göz gibi mi, beyinle damar gibi mi, ya da damarla kan gibi mi? Hayır. Bakara ile Âl-i İmran, Âl-i İmran'la Nisa, Nisa ile Maide gibi düşünün ya da. Hani Kur'an-ı Kerim Allah ile peygamberin arasını açanlardan söz ediyordu ya azap ve ikaba layık olanlar için. Kafirlerden söz ederken, hainlerden söz ederken öyle diyordu ya. İşte Allah'la peygamberin arası nasıl açılmazsa, yani sureler nasıl birbiriyle beraberse Allah-u Teala'nın istediği her görevde öyle. Bakın aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş. Karada ve denizde insanların malı zayi oluyorsa, boşa gidiyorsa bu mutlaka zekatın verilmemesi nedeniyleymiş. Söyleyin bir adam zekat vermeyecek ve o adamın malı telef olacak. Böyle mi anladınız? Ben o kadar dar anlaşılması gerektiğine inanmadım. Yani eğer bir toplumda zekat verilmiyorsa, yani mal kazananlar aslında kazandıkları malın, harcadıkları malın içinde zekat birimleri de olarak yaşıyorlarsa, fakirin yani zekata muhtaç insanların hakları zenginlerin malları arasında dönüp dolaşıyorsa, ben zekatımı veriyorum, ben ticaret yaptığım insanların zekat verip vermemelerine karışmam diyorlarsa, ben namaz kılarım ama zekatı anlamam diyenlere eyvallah ediyorlar, onlarla kol kola geziyorlar, onların sanki zekat vermemelerine zemin hazırlıyorlarsa artık anlayın, karada veya denizde mal telef olduğunda onun sebebinin bu olduğunu kabul edeceksiniz. Demek zekat verilmiyormuş bir toplumda. Hem ki fakirler zekatın verilmesini yaşatacaklar, hem ki zenginler zekatın uygulanmasını yaşatacaklar. Bir toplumda zekat mutlaka uygulana gelecek, var olacak ama o zaman insanlar rahat ve huzur içinde yaşayacaklar. Malları telef olmayacak, zayi olmayacaktır. Siz malın telef olmasından ne anladınız bilmem. Galiba ilk akla gelen yangındır, seldir, benzeri bir felaket başına gelir malların. Elden kaybolur. Nasıl oldu bilinmez ama yok olur değil mi? Biraz daha özelleştirin, az daha düşünün. Adamda hesabını bilmemecesine mal vardır ama sanki elinden hepsi akıp gitmiştir. Nereye kullanacağını bilmez ve rahat edememiştir o malıyla. O malın rahat ve huzurunu yaşayamamıştır sanki adam. Biraz daha ilerleyelim mi ne dersiniz? Adamın malı vardır, yığınlarla malı vardır, depolarla malı vardır. Aklınıza gelebilen her yerde malı vardır. Ama bir sabah kalkar ki bütün malları bitmiş, anında elinden çıkmış ve iflas etmiş, sanki bir çeyrek ekmeğe muhtaç olmuştur. Nasıl da elinden gitmiştir değil mi? Nasıl olur bu iş? Bilirsiniz benzer örnekleri. Adamın o kadar atı arabası vardır, o kadar dükkanı tezgahı vardır, ardiyeleri depoları vardır, şubeleri vardır. Aman Allah'ım, bütün bir dünya satında şubelerinde satışları, buna para toplayan sanki makineleri vardır ama adam birdenbire bir sabah hepsini yitirmiş olarak kalkıverir bilmez misiniz? Bir deprem midir onu bu hale getiren ya da yangın mı ya da sel felaketi mi? Hayır, bazen hiçbiri değil. Akıl almaz bir gerçek. Hem ki son zamanların galiba akıl almaz gerçeklerinden biri, adamlar nasıl zengin oldularsa birdenbire akıl almaz biçimde aynı şekilde de fakirleşiyorlar. Ama galiba zekatsızlıktan kaynaklanıyor bu hadise göre. Bir hadis daha okuyalım. 4336 Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Mallarınızı zekat kalesine sığındırın. Hastalarınızı sadakayla iyileştirin. Belalara da dua hazırlayın. Allahu Ekber. Hassinu envaleküm bis zeka ve davu merdaküm bis sadaka ve iddu lil belai eddua. Nasıl oldu? Bizim dünyamızın dışında sözler gibi geldi bana. Yani hassinu, kaleleştirin, envaleküm, kaleler hazırlayın mallarınıza, biz zekati zekatla. Demek ki zekat verdiğinizde malınızı kaleye koymuş, kaleye sığındırmış, kale gibi bir muhafaza altına almış oluyorsunuz. Başka? Ve davu merdaküm bir sadaka, bir de hastalarınızı sadakayla tedavi edip iyileştiriniz. Yani bir hastanız var, efendim buna ilaç bulacaktınız, su içirecektiniz, yemek yedirecektiniz, sağdan dolaştıracak, solda gezdirecektiniz ama bir şeyler yaptıracaktınız, bilmem onları, Kur'an ve sünnetin onayladığı her şeye evet ama bakın emrettiği bir şey var bir de onaylamanın ötesinde, hastalarınızı sadakayla iyileştiriniz, hasta sahipleri sadaka veriniz, tasaddukta bulununuz, malınız ve mülkünüzden, size ait olan imkandan başka Müslümanları yararlandırınız, onlara da veriniz. Ve üçüncüsü ve iddu lil belai eddua, bir de belalara da dua hazırlayınız. Allah imtihan edecektir. Bela imtihan demektir. Sizin ne ile nasıl hangi ortamda ne durumda imtihan olacağını siz bilmezsiniz. Aman bunun için dualar geliştiriniz. Onların sizin hayrınıza ve kolayınıza gelmesi için, cennet vesilesi olması için dualar hazırlayınız, dualar ediniz. İmkanınız dahilinde böylece belalar karşısında cennetlik bir insan olarak o imtihanlardan çıkma imkanı bulunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.